Ayrım 10. Amakı hayal. Hayalin derinliklerinde yolculuk. Filibeli Ahmet Hilmi. Sayfa 100. İkinci bölüm. Manisa Tımarhanesi. Azizim Raci, sarhoşluk devresinden sonra hastalık devresine gireceğini tahmin ediyordum. Bu tahminimde esas bakımından değil de şekil bakımından yanıldım. Senin anemi verem gibi hastalıklara tutulacağını sanıyordum. Fakat isim veremediğim, daha doğrusu kibar bir isim bulamadığım bir hastalığa yakalandığını haber aldım. Yakalandığım bu hastalığa avanaklaşma isminden daha uygununu bulamadım. Azizim, bu ne hal? Hakikat yolunda rehberim ve üstadım olduğunu düşündükçe çıldırasım geliyor. Geçmiş günleri hatırlıyorum. Deniz kenarında otururken müthiş bir edebiyatla, tarifi imkansız bir tatlılıkla bize verdiğin pozitif ilimler ve felsefe derslerini bir türlü unutamıyorum. Bugünkü Raci, o zamanki zarif üstad Raci midir? Yoksa yüz binlerce ahmaktan biri midir? Bunu bir türlü kestiremiyorum. Ne arıyorsun? İstediğin nedir? Yeni keşfettiğin ilmi hakikatlerle öteden beri muteber olan gerçekleri yıkmadığın müddetçe yaptıklarına sunturlu delilik demekten başka çıkar yol göremiyorum. Ne arıyorsun? Ebedi hayatımı. Zavallı dostum. Bu geçici hayatta ne buldun ki onun ebedisini arıyorsun? Sana soruyorum. Bu hayatta ne var? Ah filozof Taine ne kadar da haklı. Diyor ki, insanlar yaratılış ve terbiye bakımından delidirler. Akıllı oldukları zamanlar çok nadirdir. Ne kadar doğru. Gerçekten insanlarda mercimek kadar akıl olsaydı, değil ebedi hayatı aramak, bu berbat ve geçici hayata bile katlanmayıp, sonu bir eyvahtan ibaret olan bu zevkleri ve hayat külahını yokluk sultanına sunarlardı. Bununla beraber bir kaza ve rastlantıdan ibaret olan bu hayatta, hafif delileri eğleyecek kadar zevk bulunduğu da inkar edilemez. İnsanlar cahillik ve vahşilik devirlerinde icat edilen kelimelere ruh vere vere, bunları hayallerindeki renklerle boyaya boyaya bir duygu zinciri meydana getirmişlerdir. Bunlar binlerce asırdır gelişe gelişe miras yoluyla bize kadar gelmiştir. Bizler de gerçekliği olmayan, yalnızca hayalden ibaret olan bu zincirle, hiçbir meziyeti ve hiçbir mahiyeti olmayan bu varlık alemine bin bir çeşit güzel renk veriyor ve kendimizi bir güzel aldatıyoruz. Böylece hayata bir mana yüklüyoruz. İşte olanca tiksindiriciliğiyle hayatın gerçek yüzü. Zavallı dostum, sen ne arıyorsun? Sanki bu yoğunluk, bu maddeler, bu görünür hayaller, bir ruhu ezmeye, bir vicdanı zıt fikirlerin çarpıştığı bir savaş alanı haline getirmeye, bir idraki boğmaya yetmiyormuş gibi, bir de görünmeyen hayaller peşinde mi koşmak istiyorsun? Zavallı dostum, zavallı üstad. Bilmem ki bu mektubu okuyacak, kalbimden kopan ümitsizlik ve acıma feryadını duyacak halde misin? Bana dediler ki, fakat buna inanmak istemiyorum. Hiçbir zaman da istemedim. Bu yüzden sana bu mektubu yazmaktan kendimi alamadım. Bana cevap ver. Eski günler ve tatlı anılar aşkına. Ne olur bana cevap ver. Raci'den Sami'ye mektup. Sevgili Sami, mektubunu aldım. Hatırın için 5-10 dakika derin hayallerimi terk ederek karanlık bir çukura benzeyen bu aleme ayak bastım. Ey çocuk, madem ki bu dünyanın bir tımarhane, insanların deli olduğuna inanıyorsun, öyleyse benim deliliğime niçin garipsiyorsun? Herkes gibi bir deli olmamamdan kaynaklanıyor bu sanırım. Evet azizim, ben hayallerin arkasına gizlenmiş olan hayaletleri arıyorum. Ne yazık ki bulamıyorum. Tam olarak bulamıyorum demek de yanlış. Bunu nasıl anlatacağımı bilmiyorum. İlmi gerçeklere kimsenin bir şey demeye hakkı yoktur. Yalnız bir hakikatin varlığı diğer bir hakikatin varlığına engel olamaz. Bazı vicdanlar başlangıç ile sonu birbirinden ayıran bir çizginin önünde durup orada kalamaz. Ben bu hayatı, dünyaya niçin geldiğimizi, ne olacağımızı, bizi bu dünyaya göndereni anlamadan terk etmemeye niyet ettim. Keşke bu sorulara olumlu ya da olumsuz bir cevap bulabilseydim. Benim vicdanımı yaralayan soruların cevabı kolay değil. Olamaz da. Sonunda ne olacağımızla ilgili gerçekleri inkar etmek için insanın hayvanca bir beyne, hissiz bir kalbe sahip olması ya da ilim ve fenni bilmemesi gerekir. Bu gerçekleri bilmeden onaylamak da saçmalıktır. Derdime ilim ve fende ilaç aradım, bulamadım. Sonunda garip bir alemin içine girdim. Bu alemde bulduğum şeyler birçok kimsenin derdine deva olmaya yeterdi. Fakat benimkine yetmedi. Teleskopların göremediği dünyaları benim mana gözlerim görüyor. Araştırıcıların mahiyetini henüz bilmediği yıldızlarla iletişim kuruyorum. Sizin inceden inceye yaptığınız gözlemlerle göremediğiniz sönük gök cisimlerini benim görmek için ışığa ihtiyaç duymayan gözlerim görüyor. Artık ben öyle bir ruh oldum ki benim için uzak, yakın, görünen, görünmeyen diye bir şey kalmadı. Madde alemi benim emrime mahkum, mana alemi irademin esiri. Böyle olmasına rağmen ben yine de açım. Ruhum kendisini doyuracak gıdayı henüz bulamadı. Arıyorum, arıyorum. Neyi diyeceksin? Hiçi. Sevgili ve aziz dostum Sami, bu tımarhaneye benim gibi bir deliği niçin çok görüyorsun? Anladığım kadarıyla bana acıyorsun. Teşekkür ederim. Fakat bazı afyonkeşler hastalık başlangıcına, zayıflık ve güçsüzlüğe benzeyen sarhoşluğu nasıl sever ve bundan zevk alırlarsa ben de öyleyim. Yaptığım araştırmalardan büyük bir zevk alıyorum. Geçen günlerin birinde benim gibi dertlilerin bir tür gözlemevi olan bir mezarlıkta geziniyordum. Orada bir deli gördüm. Elindeki bir teraziyle oynuyordu. Ne yapıyorsun diye sordum. Bana şu cevabı verdi. Ahmaklıkla bilgeliği tartıyorum. Bundan maksadın nedir? Mal varlığımı tespit etmek. Nasıl bir durumda? Ahmaklığım o kadar ağır, o kadar ağır geldi ki, sanırım bu zamanın Karun'u benim. Bunun ne anlama geldiğini sana anlatmak çok zor. Fakat işte benim halim bu. Bu dünyada bir şeye ihtiyacım olsaydı sana başvururdum. Lakin yok. Artık senden bir ricam var. Lütfen beni unut ve meşgul etme. Sami yazdığı mektubun elime geçişinden bir ay sonra Manisa'ya geldi. Gayesi, üstadı ve değerli dostu Raci ile görüşüp onu bu berbat yaşantıdan kurtarmaktı. Onu aynı Ali Sultan mezarlığında buldu. Raci umduğunun aksine sağlıklı görünüyordu. Dilencilerin elbisesine benzer alelade bir elbise vardı üzerinde. Sami mezarlığa girince onu ebe gümeci otları arasındaki bir mezara yaslanmış olarak gördü. O sırada bir kadının da Raci'ye doğru gitmekte olduğunu fark etti. İkisi aynı anda Raci'nin yanına vardı. Raci ikisini de hayret edilecek bir umursamazlıkla karşıladı. Sami boş yere bu heykeli öpücüklerle canlandırmaya çalışıyor, boş yere o sönük gözlerde sevgi ışığı arıyordu. Nihayet Raci sordu. Sami, niçin geldin? Mezar taşı seyretmeye mi? Sami gerçekten çok şaşırdı. Bir zamanlar birçok gencin kendine örnek olarak benimsediği, kendisine benzemeye çalıştığı racinin bu raci olduğuna inanmadığını ifade eden üzgün gözlerle üstadı gözden geçirdi. O sırada raci, "Kadın, sen niçin geldin?" dedi. Kadıncağız, dertli kimselerin bir şey isteyecekleri vakit takındıkları hale benzer bir tavır takınarak ağlamaya başladı. Ve dedi ki, "Ah şeyhim, meczup efendi, evliya bey, zavallı nefisem, zavallı kızım. Aman ya Rabbi, 15 yaşında delirdi. Nereden bilirdim böyle olacağını? Meğer zavallı kızım sevdalanmış. Sevmiş yavrucak, fakat platonik bir sevgili. Lütfullah Bey'in oğluna aşık olmuş. Sevdiği delikanlı geçenlerde attan düştü. Başı bir taşa çarparak paramparça oldu. Kız bu haberi duyunca çıldırdı. Üzüntüden kendini yerden yere atmaya, kendi kendini ısırmaya başladı. Konu komşu bir araya gelip zor bela zapt edebildik. Yalnız kızın feryadı göklere ulaşıyordu. Tımarhaneye koymaya mecbur olduk. Şimdi biricik kızım, nefisem tımarhanede. Elimde avucumda ne varsa sattım. Adaklar verdim, okuttum, üflettim. Muskalar yazdırdım, bir faydası dokunmadı. Sonunda seni tavsiye ettiler. Git o adamın eteğine yapış dediler. O adamın cinleri var, kızını iyi eder dediler. Ah evliya baba, Allah aşkına kızımı iyileştir. Zavallı kadıncağız hüngür hüngür ağlıyordu. Raci bu durumdan etkilenmiş gibi görünmüyordu. Sami ise son derece şaşırmıştı. Zavallı annenin acı hali ok gibi işlemişti yüreğine. Halbuki bu inlemeler Raci'yi bir kaval sesi kadar bile etkilememişti. Sami bu kadar duygusuzluk karşısında nefret duymaya başladı. Kendini tutamayarak kaba bir dille, "Eğer akli durumunun iyi olmadığını, bu yüzden mazur olduğunu bilmesem, bu duygusuzluğundan dolayı seni alçaklıkla vasıflandırırdım," dedi. Raci ayağa kalkıp delilere özgü bir şekilde cevap verdi. "Benim mi? Benim mi akli dengem yerinde değil? Be hey divane! Sen aptallar gibi bu facianın karşısında ezilirken, ben aşkı bir kimsenin kendini nasıl sevebildiğini düşünüyordum. Düşünüyorum da ben, sen, hava, taş, demir aslında aynı şey olmasına rağmen, niçin demir ağlamıyor, taş çıldırmıyor da insan?" Acayip bir kahkaha atarak, "Eğer insan sizin gibi delillerle yakınlık kurarsa ne düşüneceğini bilemez. Demir ağlamaz dedim. Kim demiş? Demirle şu kadın arasında ne fark var? Şu halde ağlayan kim? Ağlamayan kim?" Sami'nin kolunu bükerek, "Bak, kolunu büktüm. Senden başka biri olmasa kolun nasıl bükülecekti? Fakat bükülüyor. Niçin? Bunun içine cevap yok. Neden aşk var? Neden sefalet var? Neden zevk ve acı var? Niçin? Niçin? Cevap yok değil mi?" 15 yaşında bir kız, 20 yaşında bir delikanlı. Bu delikanlı bu kızı alsın ve mutlu olsunlar. Fakat hayır. Oğlan attan düşer, kız çıldırır. Niçin? Yine cevap yok. Peki bu ihtiyar kadın niye yaşıyor? Ben niçin yaşıyorum? Ben bundan zevk mi alıyorum? Hal böyleyken delikanlı ölür, kız çıldırır. Fakat ben ve ihtiyar kadın yaşar. İşin tuhaf tarafı, bunun niçin böyle olduğunu bilen yok, yok, yok. Bu ihtiyar kadına acıyorsun, bana acımıyorsun. Evet, onun kızı çıldırmış. İyi de benim ruhum, benim kainatım çıldırdı. Fakat insan her şeyin en basit olanını görür. Ah, beni nereden buldunuz? Ben ki şu alemdeki zıtlığı yok etmek üzereydim. Bakın beni ne hale getirdiniz. Beni yine niçinli bir aleme indirdiniz. Of, niçinsiz varlık. Söyler misin? Seninle çıldırmış kızın, benimle şu taş parçası arasındaki ne fark var? Niçinsiz varlık. Raci'nin psikolojik durumu tehlikeli delilerinkine benzeyen bir vaziyet gösterdiği için tımarhaneye gönderilmişti. Birkaç gün sonra sinir krizinden kurtulduğu için orta halli ve hafif delilerle birlikte avluya çıkmasına izin verildi. Bu avlunun ortasında bir havuz vardı. Deliler bu havuzda ulu orta yıkanır, çoğu zaman avluda çıplak dolaşırdı. Bu olayın yaşandığı sıralarda Manisa Tımarhanesi gerçekten berbat bir durumdaydı. Yataklar pislik içindeydi. Verilen yemekler son derece adiydi. Avlunun önündeki demir parmaklıklardan içeriği seyredenler delilere öteberi İyi ve kötüyü ayırt edemeyen deliler bazen yenilmeyecek şeyleri de yerlerdi. Hastanede havuz tedavisinden başka bir modern tedavi yöntemi uygulanmıyordu. Hala delilere pösteki saydırılıyor, aşırı delilere eşek sudan gelene kadar dayak atılıyordu. Kader işte böyle bir tımarhaneye düşürmüştü Raci'yi. Bu tımarhaneye girmek çok kolaydı. Tımarhane hizmetlerine göre tımarhaneye getirilen herkes deliydi. Bu akıllı adamların elinde delilere dair bir ölçü olmadığı için buradan çıkmak son derece zordu. Hele bir de arayıp soranınız yoksa. Raci bu yerin yabancısıydı. Sinir nöbetlerinden kurtulmuştu. Fakat Raci gibi bir adamın nazarında bu bir mezarlıktan sonra en rahat yer ancak bir tımarhane olabilirdi. Delilerin acayip acayip konuşmaları onun düşüncelere dalmasını engelliyordu. İşte bu yüzden oradan çıkmak için hiçbir girişimde bulunmadı. Raci tımarhaneye gireli 15 gün olmuştu. Bir gün tımarhaneye yeni bir deli gelmişti. Hafif deliler bu deliyle ilgileniyorlardı. Çünkü bu deli onların çok hoşuna gitmişti. Yeni deli ağır adımlarla avluda yürürken 20-30 deli hep bir ağızdan "Aynalı, aynalı, aynalı!" diye bağırıyorlardı. Bu garip sesleri duyan Raci başını kaldırdı. Birden sevinç çığlıkları attı. Gördüğü adam bulmak ümidiyle Anadolu'nun yarısına dolaştığı halde bir türlü izine rastlayamadığı Aynalı Baba idi. Büyük bir cezbeye kapılarak Aynalı'nın ellerine sarıldı. Şehir mezarlığında başlayan serüven Manisa Tımarhanesi'nde devam etti. Zira delileri incelemek belki de akıllı olduklarını iddia eden kimselerin yaptığı en akıllıca iştir. Makam düşkünü bir deli. Tımarhane arkadaşlarının içinde incelenmeye değer birçok adam vardı. Bu delilerden bazısının durumu deliliğin bir mutluluk mu yoksa bir felaket mi olduğu noktasında beni çok düşündürürdü. Dünyada her şey göreceli. Dolayısıyla delilik de bazı durumlarda mutluluk, bazı durumlarda felaket sayılabilir. Zararsız deliler arasında bir jandarma eri vardı. Kendini albay sanıyordu. Her gün bir köşeye oturuyor, derin düşüncelere dalıyordu. Saatlerce düşündükten sonra halinden memnun bir eda ile ayağa kalkardı. Bir gün kendisine ne düşündüğünü sordum. Şöyle cevap verdi. Bin kadar eşkıya var. Kara Efe, Ak Efe, Yeşil Efe, Mor Efe hepsi de dağa çıktı. Ben de Türk albayı olduğum için Sadrazam bana bu haydutların yakalanmasını emretti. Emrimdeki askerlere bin bölüğe ayırdım. Aklımı çıkarıp bir tabağa koyarak bin parçaya ayırdım. Her birini bir çavuşun heybesine koydum. Heybeler bir şeye akıl erdiremezlerse heybedeki aklımı çıkarıp ne yapmaları gerektiğini ona sordular. İşte bu şekilde ne Kara Efe kaldı ne de Mor Efe. Hepsini yakaladım. Derken durum padişaha bildirilmiş. Bunun üzerine padişah bana 40 cariye, bir deve yükü altın, 500 tane de nişan verdi. Şimdi bu meseleyi düşünüyordum. Önceden aldığım nişanlarla Bu son nişanlar 20 oda dolduruyor. Bunları nasıl taşıyacağımı düşünüyordum. Fakat sonunda bir çözüm buldum. Bir tren kiralayacağım. Gittiğim yere onu da götüreceğim. Nişanları vagonlara astıracağım. Ve oldukça büyük harflerle "Bu nişanlar Albay Cırlak Efe'nin nişanlarıdır" diye yazdıracağım. Başka yolu yok bunun. İnsan sahip olduğu nişanları beraberine götürmezse nişanlar ne işe yarar? Bu zavallı mutlu deliler grubuna giriyordu. Bu şekilde binlerce deli olduğunu düşünüp "Sakın ailem büyük bir tımarhane olmasın" dedim kendi kendime. İki hafızın hikayesi. Tımarhanede iki deli dikkatimi çekti. Bunlardan biri gerçekten hafızmış. Diğeri ise arabacı. Bunlara iki hafız denmesi, arabacının diğerini sürekli taklit etmesinden kaynaklanıyordu. Demir parmaklıkların önüne deli seyretmeye gelen akıllılar, bütün Müslümanlara özgü olan şefkat ve ihsan adetiyle delilere tütün, şeker gibi öteberi veriyorlardı. Pisboğaz deliler parmaklık önünde seyirci gördükleri zaman onların yanına giderek uzmanlık alanı içine giren konularda saçmalayıp onlardan bir şeyler isterlerdi. Hafız cenazelerde hastaların başı ucunda evlenme törenlerinde aşır okuyup cer etmeye alışkın olduğundan bir seyirci görür görmez parmaklığın önüne gidip diz çökerek Kur'an okumaya başlardı. Arabacı da hafızın kazancından yararlanmak için hemen onun yanına diz çöker ve hafızın ağzından çıkan kelimeleri mümkün olduğu kadar taklit etmeye çalışırdı. Zavallı hafız ara sıra seyircilere "Bu adam hafız değildir, onu dinlemeyin" derse de arabacı seyirciye göz kırparak "Ona kulak asmayın, delinin biridir" derdi. Bir gün bu yalancı hafız ile konuşurken niçin hafızlık tasladığını sordum. Bana dedi ki, "Hafızı dinleyenlerin %90'ı benim okuduğumun mu yoksa onun okuduğunun mu doğru olduğunu bilmekten aciz kimseler. Kendilerine tecvitle okunan her şeyi Kur'an sanır bunlar. Yalnızca kafa sallarlar. Zaten bizim hafız da okuduğunu anlamaz. Bu seyircilerin çoğunun benim hafız olduğuma yemin edeceklerinden eminim." 10. ayrımın sonu. Sayfa 112.